Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali İranlı karilerden Alak suresinin 1-14. ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, O, muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Yeni Rus Müslüman kadın Ekaterina Morozova şöyle diyor: İslam en mükemmel dindir ve içinde insanları insan yapan birçok ders sunulmuştur. Örneğin İslam dini kadınlara özel hürmet ve saygı gösteriyor ve bu durum başka dinlerde göze çarpmıyor. İslam dini insanları kemale erdirmek ve yüceltmek için gelmiştir.
İslam dininin hakikat peşinde olan insanların kalbine nüfuz etmesi, sadece bu insanların araştırma yapması veya bu dini irdelemesiyle olmuyor. Ve insan fıtratı da bizzat bu semavi ve ilahi dinin hakkaniyetine şahitlik ediyor. Yeni yeni Müslüman olan bir insan, bu semavi dinin hakkında yaptığı araştırmalarla bu dini akli açıdan doğru ve mantıklı buluyor. Nitekim semavi İslam dini, Allah arayışında olan her insanın fıtratında kökü vardır ve kim bu dinin peşinden giderse farkında olmadan onu doğru çekilmeye başlar. Bu insanlardan biri de genç Rus kadın Ekaterina Morozova'dır. Morozova şimdi İslam dinini en mükemmel ve en gani din olarak seçmiş ve bu inancına karşı derin bir aşk beslemeye başlamıştır.
Bayan Morozova öylesine İslam'ın yüce taliminden etkilenmiş ki bu mukaddes dini yeryüzünde yolunu kaybeden tüm insanların gerçek kaybettikleri şey olarak tanımlıyor. Aslında bu yorum hem doğru ve hem ilginç bir yorumdur. Günümüzde birçok insan gerçek saadet ve hakiki huzura giden aydın ve doğru bir yolu bulamıyor ve ancak son ve en mükemmel din olan İslam dini onların bu ihtiyacını giderebileceği anlaşılıyor. Bu yüzden yeni Müslüman Rus bayan Morozova yeni inancına şiddetle bağlandığı için tüm kalbiyle şöyle diyor: "Sanki yıllardır İslam'ı tanıyorum. Bu din o kadar güzel ki bir an bile ondan gafil olmak istemiyorum."
Peki ama ne oldu da Bayan Ekaterina Morozova İslam dinine ilgi duymaya başladı ve sonunda da Müslüman oldu? Morozova bu konuda ilkin ülkesinin durumuna işaret ederek şöyle diyor: "Eskiden Rusya ya da eski Sovyetler Birliği komünist olduğundan insanlar özel bir dini izleme hakkından yoksundu. Fakat benim dedelerimin hepsi Hristiyandı ve gizlice bu inancı izliyordu. Ta ki Sovyetler Birliği dağıldı, bu insanlar özgürce Hristiyanlık veya diğer dinler hakkında propaganda yapma serbestisine kavuştu."
Rusya'da komünizmin hezimete uğraması, materyalist ve ilahi olmayan düşüncelerin beşerin manevi ve hatta maddi ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını ortaya koydu. Sovyetler Birliği halkı 70 yıl komünizm sultası altında hiçbir dine inanma hakkına sahip değildi. Bu insanlara komünizmin öğretilerini izledikleri takdirde mesut olacakları vaat ediliyordu. Ancak sonuçta bu hedef gerçekleşmediği gibi Sovyetler Birliği halkı despot ve materyalist bir rejimin sultası altında daha da bedbaht oldu. Gerçi bu insanlar gizlice tek manevi dayanakları olan din ve inançlarını korumuştu. Zira din ve inanç zorla yok edebilecek bir şey değildir. Bugün Batı dünyasında liberalizm gibi maddi düşünceler tüm çabalara rağmen çökmek üzere görünüyor. Zira maddiyat tek başına insanların saadetini karşılayamıyor. Çünkü saadetin maddi boyuttan başka manevi boyutu da söz konusudur.
Tahran Radyosu.
Buna karşın Katerina Morozova'nın Müslüman oluşunun sebebi sadece Rusya'da yaşanan gelişmeler değildi. Ve asıl İran'a geldiğinde içinde yaşadığı değişim buna sebebiyet verdi. Katerina'nın babası ticaret için ailesiyle birlikte İran'a geldi. Ve tam 2 yıl boyunca Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğinde ikamet etti. Katerina bu süre içerisinde eğitimine devam etmenin yanında Farsça da öğrendi ve ailesiyle beraber Tahran'ın semtlerinden birine yerleşti. Katerina bu yıllarda İran milletinin İslam dini ve kültürüyle yakından tanışma fırsatı buldu.
Bayan Katerina Morozova'nın anlattığına göre İslam dinini benimsemesi tatlı bir rüya ile başladı. Katerina bu rüyayı şöyle anlatıyor. Her şey bir rüya ile başladı ve İslam dinine yönelik ilgimi uyandırdı. Rüyamda birçok olay yaşandı ve ben iradesiz bir şekilde bazı kelimeleri tekrarlamışım. O sırada uykudan uyandım ve uyanırken aynı kelimeleri tekrarladım. Macerayı anneme anlattım. O da söylediğim kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Birkaç gün sonra bu konuda araştırma yapmaya başladım ve kelimelerin anlamını öğrenmek istedim. Ta ki Arapça olan bu kelimelerin İslam dininin şahadetleri olduğunu öğrendim. Ancak Ekaterina sırf bir rüyası yüzünden Müslüman olmadı. Fakat bu rüyanın ardından hakikati öğrenmenin peşinden gitti.
Genç Rus kadın Ekaterina ilkin bir Hristiyan olduğu için bir papaza gidiyor ve gördüğü rüya ve İslam dini hakkında soru soruyor. Papaz şöyle diyor. İncil'in 18. bölümünde şöyle yazıyor. Benden sonra Hristiyanlıktan daha mükemmel bir dini olan biri gelecek ve benim izleyenlerim onu izlemeye başlayacak. Bu papaz birçok Hristiyan ruhaninin aksine Hristiyanlığın İslam dini hakkındaki gerçeği Ekaterina'ya anlatıyor. Maalesef günümüze dek gelen ve tarifata uğramış İncil'lerde Hristiyanlıktan sonra daha mükemmel bir dinin geleceğini ve Hazreti İsa'nın bu dinin gelmesini müjdelediğini işaret edilmiyor ve sadece Yuhanna İncil'inde bu konuya işaret ediliyor.
Ancak Kur'an-ı Kerim gerçek İncil ve Tevrat'ta İslam peygamberinin zuhuru müjdelendiğini buyuruyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Saf suresinin 6. ayetinde şöyle okumaktayız. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Gerçekte tüm semavi dinler Yüce Allah tarafından gönderilmiş ve ilkelerde ortaktır. Fakat her biri ondan önceki dinleri tamamlamaktadır. Nitekim Hristiyanlık Yahudi inancından daha mükemmel olduğu gibi İslam dini de Hristiyanlıktan daha mükemmel ve son semavi din olduğu için de en mükemmel dindir ve Allah Teala tüm insanlardan bu dine geçmelerini buyurmuştur.
Bayan Morozova Hristiyan papazın bu sözlerini duyduktan sonra bu kez Müslüman alimlere başvuruyor ve böylece araştırmalarını tamamlamak istiyor ve sonunda İslam dini en üstün ve en mükemmel din olarak idrak ediyor ve resmen Müslüman oluyor. Bu arada anne ve babası da bu konuda ona mani olmuyor. Belki de anne ve babası İran'da yaşayarak Müslümanlarla yakın irtibatta oldukları için İslam dinine karşı daha anlayışlı olmalarını sağladı. Ekaterina bu konudan çok mutlu ve ebeveyni de İslam dinine ve onun inancına saygı gösterdiğini belirtiyor.
İslam dilini seçerek Müslüman olan kadınların hakkında en önemli meselelerden biri hicab meselesidir. Fakat Ekaterina İslami tesettür ile hiçbir sorunu olmadığını belirterek bunun sebebini de şöyle beyan ediyor. Ben bugüne kadar özgürce İslam dinini izledim. Eskiden de başkalarının bakışına maruz kalmaktan hoşlanmazdım. Müslüman olmadan önce de kadınların örtülü olmaları gerektiğine inanırdım ve sadece başörtüsü kullanmazdım. Müslüman olunca da onu kullanmaya başladım. Gerçekte Bayan Morozova, fıtratı, icabı, kadınların şehvetli gözlerden korunması için örtülü olmaları gerektiğini biliyor ve bu durumun sağlıklı sosyal yaşamını güvence altına alacağını ve İslam dini kadınlar için en güzel ve en uygun giyinmeyi önerdiğini görüyordu.
Bayan Morozova İslam hakkında ilginç görüşünü şöyle anlatıyor. İslam en mükemmel dindir ve içinde insanları insan yapan birçok ders sunulmuştur. Örneğin İslam dini kadınlara özel hürmet ve saygı gösteriyor ve bu durum başka dinlerde göze çarpmıyor. İslam dini insanları kemale erdirmek ve yüceltmek için gelmiştir. Yoksa bu din insanlara yeni kısıtlamalar getirmek için gelmemiştir. Bizim bugünkü bilim adamlarımızın bulguları bundan 14 asır önce İslam dininde gündeme gelmiştir. Ve bu semavi din evrensel ve güncel bir dindir.
Bayan Morozova Kur'an-ı Kerim hakkındaki görüşünü de şöyle beyan ediyor. İncil ve Hristiyanlıkta bazı tahrifat yapıldığı halde Müslümanların semavi kitabı Kur'an-ı Kerim tarif edilmemiş bir şekilde günümüze dek ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim tüm soruların cevabını içeriyor ve Allah ile kulu arasında doğrudan sohbet anlamına geliyor. Ben birçok kez Kur'an-ı Kerim'den soru sordum, cevabımı da aldım.
Ekaterina Morozova, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın oğlu ve İmam Hüseyin'in kardeşi Hazreti Abbas'a özel bir ilgi ve saygı duyuyor. Hazreti Abbas, Kerbela'da büyük fedakarlıkların ardından şehit düştü. Ekaterina Rusya'da okula gittiği sıralarda Hazreti Abbas hakkında bir kitap okuyarak o hazretin şahsiyetiyle tanışıyor. Ekaterina, Hazreti Abbas'ın mertlik ve fedakarlık gibi bazı özelliklerinden söz ediyor ve İslam peygamberi ve masum imamların nezdinde seçkin konumu bulunduğunu belirtiyor. Ekaterina şöyle diyor, birçok kez bir sorunla karşılaştığımda Hazreti Abbas'a tevessül ettim ve her defasında sorunum çözümlendi. O hazret keramet ve yücelik simgesidir ve ben her zaman o hazreti takdir ediyorum.
Ekaterina hac farizasını yerine getirme arzusunun yanında her zaman Kerbela'ya gitmeyi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Abbas'ı ziyaret etmeyi arzu ediyor. Ekaterina son olarak Müslümanlara şu tavsiyede bulunuyor. İslam dini herkese saygı duyduğu gibi biz de ona saygı göstermeli ve hiçbir şeyini eksiltmemeli veya artırmamalıyız. Müslüman oluşumuzun kıymetini bilmeli ve İslam peygamberinin bu semavi dini yaygınlaştırmak için çektiği çabaları anlamlı ve Allah Teala'ya bizi bu dine doğru hidayete erdirdiği için teşekkür etmeliyiz.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizin 73. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları ile ilgili konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli seri sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme, egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını arttırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Önümüzdeki birkaç bölümde ise sinirsel tik bozuklukları, ayak, bel, baş ağrıları, bel paralizisi, miyopati ve nörojenik mesane ile ilgili konuşacağız. Bu bölümde ise sinirsel tik bozuklukları hakkında konuşmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Sinirsel tik bozuklukları, anormal ve kontrol dışı göz kırpmalar, baş ve boyun hareketleri anlamına gelir ve vücudun bir bölümünde ani ve kontrol edilemeyen seslere veya titreşimlere yol açan kasların hızlı ve sık hareketidir. Sinirsel tikler tesadüfen ortaya çıkabilir veya stres, kaygı, yorgunluk, heyecan ve hatta nörolojik hastalıklar gibi faktörlerle ilişkili olabilir. Genellikle çevrenizdeki insanlar bir kişinin sinirsel tikleri hakkında konuştuğunda ve bunlara odaklandığında tiklerin şiddeti artar.
Sinir tikleri genellikle vücutta hoş olmayan bir duygunun birikmesi ve sonunda bu duygunun tik şeklinde serbest bırakılması şeklinde ortaya çıkar. Tabii ki bazen bu hoş olmayan duygu bir tik oluşturmadan önce bastırılabilir. Sinirsel tikler çocuklukta çok yaygındır ve genellikle ilk olarak 5 yaşın civarında ortaya çıkar. Çok nadir durumlarda sinirsel tik belirtileri yetişkinlikte başlayabilir. Sinir tikleri genellikle ciddi bir komplikasyon değildir ve zamanla düzelir. Ancak bir kişi için çok üzücü ve korkutucu olabilir ve normal günlük aktivitelerini kötü yönde etkileyebilir.
Sinirsel tikler genellikle beyine zarar vermez, ancak tiklerden dolayı endişeleniyorsanız veya uzman tavsiyesine ihtiyacınız varsa bir nöroloğa danışabilirsiniz. Ayrıca sizin veya çocuğunuzun sohbetimizin devamında tartışacağımız bir durumu varsa nöroloğa mutlak görünmeniz tavsiye edilmektedir.
Çok sık meydana gelen veya zamanla daha şiddetli hale gelen tikler de vardır. Duygusal sorunlar veya izolasyon gibi psikolojik veya sosyal sorunlara neden olabilir. Size acı ve rahatsızlık verebilir, çünkü bazı sinir krizleri kişinin bir anda kendine zarar vermesine neden olabilir. Günlük aktivitelerinize ve akademik veya profesyonel kariyerinize etki yapabilir. Öfke, depresyon veya kendine zarar verme gibi diğer stresli durumlarda ve davranışlara da eşlik edip durumu daha vahim hale getirebilir.
Birçok farklı sinirsel tik türü bulunmaktadır. Bazı insanlarda sadece bir tür sinirsel tik görülürken bazılarında birden fazla sinirsel tik görülebilir. En yaygın sinirsel tik türlerinden bazıları motor tikler olarak bilinen hareket sinirsel tikleri ve ses sinirsel tikleridir. Hareket sinirsel tikleri vücutta sarsıntılara veya hareketlere neden olan tiklerdir. Anormal bir şekilde irade dışında göz kırpmak, baş sallamak, burun ve omuz hareketleri, kolları hızlıca sallamak, ağız açmak bu tiklerin en yaygın olanlarından bazılarıdır. Bazen hareket tikleri normal vücut hareketlerine benzeyebilir ancak aradaki fark sinirsel tiklerin kişinin kontrolünün dışında gerçekleşmesidir.
Ses sinirsel tikleri ise sesli tikler veya ses tikleri olarak da bilinir. Bunlardan en yaygın olanları öksürme, horlama veya inleme, hayvan sesleri çıkarma, tıslama, burun çekme, boğazı temizleme, çığlık atma, bir ses, kelime veya deyimi tekrar etmektir. Özellikle müstehcenlikten veya müstehcen kelimelerden söz etmek bu tiklerden sayılır. Tabii ki bu tür bir tik çok yaygın olmayan ifadeleri kapsar. Tik özel bir nöbet türü olan konvulsif harekettir ve zıplama komplikasyonu ile karşılaştırılmamalıdır.
Sinirsel tiklerin kesin nedenleri bilinmemektedir. Tiklerin beyin vücut hareketlerini kontrol etmekten sorumlu bölümlerindeki değişikliklerden kaynaklandığını düşünülmektedir. Sinirsel tikler genellikle bir ailenin farklı nesillerinde kalıtsaldır ve birçoğunun genetik faktörlere bağlı olması muhtemeldir. Buna ek olarak sinirsel tikler genellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu ve obsesif, kompulsif bozukluk gibi diğer hastalıklar veya durumlarla ilişkilidir. Tik bozukluğuna bir hastalık veya tıbbi bir komplikasyon neden olabilir. Örneğin zehirlenme, felç, kafa travması veya bir organın yaralanması, Huntington gibi bir hastalık veya yaralanmanın doğrudan fizyolojik bir sonucu olduğuna dair kanıtlar bulunabilir.
Sinirsel tikler şiddetli stresten de kaynaklanabilir. Ritalin, dexedrin, adrenalin ve tegretol gibi bazı ilaçların alınması da sinirsel tiklere neden olabilir. Nadir durumlarda beyin etkileyen ensefalit gibi bazı enfeksiyonlar sinirsel tike neden olabilir. Diğer genetik veya metabolik bozukluklar, özellikle beyindeki bazal ganglionları etkileyenler, sinirsel tikleri veya sinirsel tiklere benzer durumları tetikleyebilir. Ayrıca viral enfeksiyonlar nadiren sinirsel tike neden olabilir.
Sinirsel tikin tedaviye ihtiyacı olup olmadığı kararı büyük ölçüde hastanın normal yaşamında deneyimlediği bozuklukların ve rahatsızlıkların nedenine ve ciddiyetine bağlıdır. Sinirsel bir tik, tehlikeli bir fiziksel veya zihinsel komplikasyondan kaynaklanıyorsa tedaviye ihtiyacı vardır. Ayrıca tik, sosyal iletişimde veya kişinin normal ve sağlıklı yaşamında sorunlara neden olduysa tedavi edilmesi gerekir. Bu durumun tedavisi ilaç, cerrahi ve davranışsal terapi içerir. Uzmanın teşhisine bağlı olarak sinir tiklerini kontrol etmeye yardımcı olmak için reçete edilebilecek birkaç ilaç da vardır. Doktorun takdirine bağlı olarak bazı kasları etkisiz hale getirmek için botulinum toksini de enjekte edilebilir. Böylece sinir spazmları ve tikleri önlenir. Tabii ki bu ilacın etkileri genellikle sadece yaklaşık 3 ay sürmektedir.
Belirtildiği gibi ameliyat da bu komplikasyonu tedavi etmenin yollarından biridir. Derin beyin stimülasyonu veya DBS adı verilen bir ameliyat türü, nadir ve ciddi Tourette sendromu veya tik bozukluğu vakaları gibi nörolojik komplikasyonları tedavi etmek için kullanılır. Bu ameliyat bir veya daha fazla elektrotun, küçük metal plakların beynin sinir tiklerini oluşturmaya dahil olan bir bölgesine yerleştirilmesini içerir. Bu elektrotlar kafatası kemiğindeki küçük deliklerden minik iğneler vasıtasıyla beyne girilir ve istenilen yere yerleştirilir. Bu ameliyat genel anestezi altında yapılır. Bu elektrotların ince telleri kalp atış hızı kontörler cihazına benzer bir jeneratör olan elektrik ceryanları üreten bir cihaza bağlanır. Hastanın göğüs derisinin altında yerleştirilen cihaz, beyindeki sinir sinyallerini düzenlemek ve sinir uyarılarını kontrol etmek için elektrik akımı üretir. Sinir tiklerinin tedavisi için elektrostimülasyon cerrahisi üzerine bugüne kadar yapılan araştırmalar umut verici sonuçlar vermiştir. Ancak hala tamamen yeni bir yöntemdir ve çok daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerekmektedir.
İşte sizin veya çocuğunuzun sinir sistemini kontrol etmenize yardımcı olacak bazı basit adımlar bulunmaktadır. Aşırı stres, endişe ve canınızı sıkmaktan sakının. Kendinizi çok fazla rahatsız etmeyin ve geceleri iyi uyumaya çalışın. Sinirsel tikinize karşı hassas olmayın ve bunun hakkında çok fazla konuşmayın. Çevrenizdekilerin ve çok uğraştığınız kişilerin gergin tikleriniz hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın. Bu şekilde eylemlerinize tepki vermemeleri gerektiğini anlarlar. Çocuğunuz sinir krizi nedeniyle okula gitmekte zorlanıyorsa, bununla başa çıkmanın yolları hakkında öğretmenlerle konuşun. İş yerinizde sorun yaratan sinirsel bir tikiniz söz konusu ise meslektaşlarınızla bu hususta konuşun. Onların sizin halinizi anlamalarına fırsat verin.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 73. bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi de iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde tolerans göstermek, sabırlı olmak ve insanın öz denetimli olmasından bahsedeceğiz.
Tüm ilahi dinlerde bahsedilen ve son birkaç on yıldır psikologların odak noktası olan özelliklerden biri de kendine hakim olmaktır. Bir psikolog olan Fred Lutens, öz denetimi ve insanın kendine hakim olmasını bir kişinin içinde dış bir faktör tarafından kontrol edilmeden ve dış faktörlerin etkisi altında kalmadan şahsı görevlerini yerine getirmeye meyilli hale getiren bir durum yaratmak olarak tanımlar. Kur'an'ın birçok ayetinde de tevazu ve nefsine hakim olunmasıyla ilgili konuşulmuştur. Nitekim bir Kur'an ayetinde takva sahibi kimseler anlatılmakta ve şöyle buyurulmaktadır. Öfkelerini bastırırlar ve insanların hatalarını affederler.
Otokontrolde izlenen amaç entelektüel olgunluğa ulaşmış, genel olarak hayatın her alanında her türlü soruna karşı kendini kontrol edebilen sağlıklı bir kişilik sunmaktır. Bir toplumdaki herkes bu arzu edilen erdeme sahip olsaydı ne olurdu bir düşünün. Böyle bir toplumda her insan kendine bir hedef koyar ve ona ulaşmayı planlar. Bir işveren veya öğretmenin yokluğunda böyle bir kişi denetimin sonuçlarından korkmadan işini ve akademik görevlerini yerine getirir. Sonuç olarak böyle bir toplumun insanları daha fazla güvenlik ve refaha sahip olur ve ilerleme ve manevi ilerleyiş ve dünyevi mükemmellik başarısı kaydeder. Böyle bir topluma sahip olmak abartılı gelebilir. Ancak bu beceriyi nasıl edineceğinizi öğrenirseniz, öz denetim sürecinin göründüğü kadar zor olmadığını, çaba ve emekle elde edilebileceğini göreceksiniz.
Kendine hakim bir kişiyseniz, biraz kendinize hakimseniz veya kendinize hakim olmak istiyorsanız, otokontrol elde etmek için atılacak adımları gözden geçirmek için bizi dinlemeye devam edin. Bu doğrultuda ilk aşama tanımlama aşamasıdır. Hayatınızın hangi kısımlarında daha aceleci davrandığınızı veya daha az tahammül gösterdiğinizi kendiniz çok iyi bilirsiniz. Burada kendinize hakim olmanız gereken şeyleri daha iyi belirlemek için bir liste hazırlayın. Bunları bulmak, kendinizi daha iyi tanımanıza ve yönetilmesi gereken şeyleri bilinçli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. Kişisel yaşamda kısacası diyet, kendini kabul etme ve öz saygı gibi hususlar alanında bu durum söz konusu olabilir.
Akıl dışı ve aşırı davranışlar yemek yeme, alışveriş yapma, temizlik yapma, uyuşturucu kullanma, alkol alma, kumar oynama, sigara içme, arkadaşlık kurma gibi tatlı yeme şeklinde de olabilir. Ayrıca aşırı hareketlilik ve egzersiz kontrol edilemeyen davranışlar, başkalarıyla ilişkilerde kontrolsüz tavırlar, başkalarına aşırı bağımlılık, başkalarının işine karışma, çaresizlik ve ümitsizlik, aşık olma sınırlarını aşma gibi durumlar krize dönüşebilecek eylemlerdir. Duyguları kontrol edememe ve kötü niyetli davranışlar da bu durumlar arasında yer almaktadır. Ayrıca bu mantıksız davranış size ihtiyacı olanlarla ilgili olabilir. İş ve akademik hayatta zaman yönetimi, stres kontrolü, fazla çalışma, başarı korkusu, başarısızlık korkusu ve iddialı olmak gibi şeyler yeniden düşünülmesi gereken şeyler arasında olabilir.
Bir sonraki adım, kendinizi kontrol edemediğinizi düşündüğünüz şeylerin bir listesini oluşturduktan sonra her şeyin sizin üzerinizde bıraktığı ve yarattığı hisse odaklanmaktır. Listeyi birlikte inceliyoruz. Öfke duygusu ile ilgili olarak kin, kıskançlık, sinir olma, şiddet davranışı gösterme, nefret, bir şeye karşı aşırı istek duyma gibi şeylerden bahsedebiliriz. Suçluluk hususunda utanç, pişmanlık, çaresizlik, kafa karışıklığı, serzeniş, suçlama ve yargılama duyguları ile ilgili konuşabiliriz. Korku duygusu hususunda endişe, kaçış, şüphe, zayıflık, inkar, sinirlilik ve kaygı, başarısızlık ve kafa karışıklığı duygularından söz edebiliriz. Utanma duygusundan utanç, özür dileme, reddedilme, yalnız kalma ve sevilmeme gibi şeyleri görebiliriz. Üzüntü duygusuna da genelde kayıp, boşluk, yalnız kalma, terk edilme, yenilmiş hissetme, huzursuzluk, motivasyonsuzluk, az konuşma, boşluk hissi ve verimlilik kaybı eşlik eder. Aşk ve mutluluk duygusu ile ilgili olarak ise tutku, ilerleme, dinamizm, mutluluk ve tatmin gibi şeylerden söz edebiliriz.
hangi durumlarda kendinizi kontrol edemediğinizi, kontrol edemediğiniz zamanlarda nasıl hissettiğinizi bilirsiniz. Şimdi sorunların ana nedeni olan düşüncelere geçelim. Bu düşünceler çocuklukta zihnimizde oluşan ya da bizde ortak bir duygu oluşturan konuların tekrarlanması sonucunda oluşan şeylerin aynısıdır. Artık canımızı sıkmaktadır. Yapamam, ya yine batırırsam gibi düşünceler, bütün işlerimi doğru ve kusursuz yapmak zorundayım, hiçbir şey yapamam, acelem var ve bu benim elimde değil gibi sözler hep rahatsız edici sözlerdir. Bu düşünceleri ve onlar gibi şeyleri bulmak zor değil. Bunları başkalarıyla günlük konuşmalarımızda ve elbette sizi sürekli suçlayan ve azarlayan iç diyaloğunuzda kolayca bulabilirsiniz. Bu yüzden bu konuşmaları yeni şeylerle ve cümlelerle değiştirmeye çalışın. Aslında zihnimizde otomatik olarak devreye giren olumsuz iç diyaloğu yapıcı ve olumlu bir diyaloğa dönüştürmeye çalışırsanız, hayatınızı değiştirmek için ihtiyacınız olan iyi şeyleri yaratabilirsiniz. Artık düşüncelerinizi gözden geçirdiğinize göre yaşamlarımız için iyi bir sonucu olmayan şekillerde davranmamıza neden olanın aslında bu yapıcı olmayan düşünce ve duygu olduğunu fark etmişsinizdir. Bu aşamada düşünce ve duyguları güçlendirmenin yollarını önermek istiyoruz. Bu adımları atarak aradığınız öz denetimi ek olarak huzur bulacaksınız. Aynı zamanda benzersiz bir refaha da ulaşacaksınız.
Tahran Radyosu.
Meditasyon yapmak, zamanı planlamak ve yönetmek, günlük egzersiz yapmak, doğru beslenme ve yaşam tarzı, şükran duymak, kendi kendine yardım gruplarına katılmak ve başkalarına yardım etmek bu düşünceleri güçlendirmenin yolları arasındadır. Kendinize, kendinize güvendiğinizi ve gelişmekte olduğunuzu da söylemelisiniz. Ana motivasyonunuzu bulmaya çalışın ve onu artırmak için adımlar atın. Başkalarından duygusal destek isteyin. Başkalarıyla olan ilişkilerinize bir göz atın ve gerekirse ilişkilerinizi geliştirmeye çalışın.
Problem çözme becerilerini öğrenmek, bu beceriyi güçlendirmenin başka bir yoludur. Sorunlarınızı yazmak için her zaman kişisel bir defteriniz yanınızda olsun. Benlik saygınızı artırmaya yardımcı olacak şeyler yapın. İçinizdeki çocukla arkadaş olun ve iç benliğinizle daha iyi bir ilişki kurmaya çalışın. Etkili konuşma becerilerini öğrenin. Ruh halinizi olumsuz etkileyen kişi ve yerlerden uzak durun. Farklı bakış açılarından farklı düşüncelere de odaklanın. Örneğin bilge bir kişinin veya sabırlı bir kişinin düşünme biçimini yakından izleyin. Eski takıntıya yol açan davranışları görürseniz doğru kişinin sizi uyarmasına izin verin. Bağımlılıklar, özdenetim eksikliğinin çok açık bir örneğidir. Onları bırakma pratiği yapın. Kontrol edilemeyen davranışların geri dönmesine neden olan durumları daha dikkatli ve akıllıca izleyin.
Bir sonraki adım planlama adımıdır. Bu adım önemli bir adımdır ve ciddiye almanız gereken bir adımdır. İhtiyaçlarınıza göre oluşturduğunuz bir yerde haftalık olarak gelecek haftanızı planlayın. Ancak bir sonraki adım önceliklendirme adımıdır. Planladıktan sonra günlük iş akışınızın ve verimliliğinizin artması için, performansınızı iyileştirmek için görev önceliklendirmeyi kullanabilirsiniz. Örneğin, önce hayatınızda çok ciddi riskler oluşturan sorunları iyileştirin. İkincisi, kontrolünüzü kaybederek zihinsel ve fiziksel sağlığınızı tehdit eden sorunları çözün. Üçüncüsü, kendinizin, duygularınızın ve düşüncelerinizin kontrolünü kaybetmenizden etkilenen problemlere odaklanın. Dördüncüsü, kontrolü kaybetmenize neden olan ancak şu anda önemli bir sağlık riski oluşturmayan sorunlara odaklanın.
Son aşama ise uygulama aşamasıdır. Bu eylemleri önceliklendirdikten sonra o andaki sizi inciten düşünce ve duygular yerine hayatınızın kontrolünü ele geçirmek için planladıklarınızı uygulayın. Bir süre sonra davranışınızda çok fazla değişiklik olmadığını fark edersiniz. Umutsuzluğa kapılmayın ve adımları baştan yapın. Bu düşünce ve davranışların oluşması için çok zaman harcandığını unutmayın. Şimdi bunları düzeltmek için yeterli zamana, sabra ve sebata ihtiyacınız var.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.fastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor: Allah'ın rahmetiyle kuşatılan ve aziz ve celil olan Allah'ın nuruyla örtülen kimseler bu Kur'an'ı bilenlerdir.
Değerli dinleyiciler, Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde bugün sizlerle birlikte İranlı genç karilerden Üstad Ahmet Şakir Nejad'ın hayatı ve çalışmalarını ele alacağız.
Ahmet Şakir Nejad şöyle diyor: Dilim Kur'an-ı Kerim'in hayatımdaki etkilerini anlatmaktan acizdir. Yaşamımın her köşesinde Kur'an-ı Kerim'in etkileri açıkça görülüyor. Sahip olduğum her şey Kur'an'dandır ve Kur'an olmadan yaşayamam.
Ben İranlı karilerden Şeyh Ahmet Şakir Nejad'ı çok seviyorum. Zira Kur'an kıraatinde çok üstad ve dünyada İslam Cumhuriyeti'nin Kur'ani bir çehresi olarak tanınıyor. Ben onun tilavetlerini defalarca internetten dinledim. Hocam onun tilavetlerinden yararlanmam için beni İran'a gönderdi. Bu sözler genç Bangladeşli kari Tevhid bin Ali Lahuri'ye aittir. Kendisi İslami şeriat alimi ve Bangladeş'in başkenti Dakar'da Kur'an-ı Kerim hocasıdır ve Üstad Ahmet Şakir Nejad'ın tilavetlerine hayran biridir.
Üstad Ahmet Şakir Nejad, dinleyiciyi çok etkileyen kendine has yeni ve özel tilavet tarzına sahiptir ve muhatap ise sürekli onun yeni sesleri ve melodilerini duyar. Onun tarzını taklit etmek çok zordur. Sohbetimizin devamında Kur'an-ı Kerim alanında bu yenilikçi hoca ile daha yakından tanışacağız.
İranlı genç kariler bu dönemde Müslüman ülkelerin karileri arasında önemli oranda parlayarak ülke için büyük ve göz kamaştırıcı onurlar kazandılar. Ahmet Şakir Nejad ise bu genç karilerden biridir. Kendisi yeni tarzı ile bu alanda büyük ilgi toplamıştır. Sohbetimizin devamında kendisinden kısa bir tilavet dinliyoruz.
Selam
Hicri Şemsi 1362, miladi takvimle 1983 yılında İran'ın kuzeydoğu kesiminde olan kutsal Meşhed kentinde dünyaya geldi. Babası din hocası ve Kur'an-ı Kerim karisiydi. Ve bu yüzden Hamed kardeşi Hamid ile birlikte 5 yaşından itibaren babası tarafından Kur'an-ı Kerim ile tanıştı. Evin ortamı çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve özellikle tilavette bulunmak için teşvik edecek durumdaydı. Böylece Hamed ve kardeşi Şeyh Mustafa İsmail, Üstad Abdülbasit, Şehad Enver, Üstad Galluş gibi İslam dünyasının birçok büyük karilerin tilavetiyle çocuk yaştan itibaren aşina oldu. Hamed o yaşlardan itibaren tilavet üstadların tilavetini taklit ediyor ve güzel tilavetleri için babası tarafından ödüllendiriliyordu. Hamed Şakir Necat bu konuda şöyle diyor: "Hatırlıyorum da babam Kur'an okumak için beni ve kardeşimi kurmalı, araba oyuncağı, bisiklet ve uzaktan kumandalı arabaya kadar birçok oyuncakla teşvik ediyordu."
Çocuklarında Kur'an-ı Kerim öğrenme şevkini gören baba ise kalben çok mutluydu. Bu yüzden onları Meşhed kentinin tanınan ve büyük hocaların nezdine gönderdi. Üstad Hamed Şakir Necat, buluğ çağındayken ülke çapında öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim yarışma söylentileri başladı. Hamed büyük bir şevkle bu müsabakalara katıldı. Rekabetler 11-15 yaş arası genç erkekler arasında yapılıyordu ve Hamed ise her aşamayı kulakları okşayan tilavetleriyle başarılı şekilde geride bırakıyordu. Yarışlar soluk soluğa devam ediyor ve finale sadece birkaç öğrenci geriye kalmıştı. Sonuçta Hamed Şakir Necat ülke çapındaki yarışları birincilikle bitirmeyi başardı ve böylece uluslararası gençler müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinde büyük beceri kazanan Hamed Şakir Necat aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi de başardı. Daha 12 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in 5 cüzünü ezberlemişti ve böylece Arabistan'da düzenlenen uluslararası yarışmalara katılmayı başardı. Tüm Müslüman ülkelerden sesleri güzel olan hafız gençler katılmıştı. Hamed Şakir Necat genç olmasına rağmen güçlü ve istikrarlı bir kişiliğe sahipti. Ve Allah'a tevekkül etmekle uluslararası düzeyde yapılan bu müsabakaların heyecan ve stresinden uzak sırasını bekledi.
Tahran Radyosu.
Performansını sergileme sırası gelince Allah'a tevekkül ederek ve ona güvenerek başladı ve güzel sesi ve nameleriyle herkesi adeta büyüledi. Jüri ve katılımcılar İran'dan genç birinin adeta bülbüller gibi bunca güzel ve akıcı bir şekilde Kur'an tilavet edebileceğini beklemiyorlardı. Böylece Hamed Şakir Necat büyük bir onurla ve başı dik olarak Arabistan uluslararası yarışlarında birinci oldu ve ülkesine bir onur daha kazandı. Bu yarışlar maddi ödüle ilaveten manevi ve çok değerli bir ödülü daha vardı. Hamed Şakir Necat, Arabistan'ın padişahı Kral Fahd'ın emriyle bir saatliğine Kabe'nin içinde Allah ile razı niyaz etme fırsatı buldu. Bu anı onun hayatındaki en tatlı ve değerli hatırasıdır.
Hali hazırda Üstad Hamed Şakir Necat, Kur'an-ı Kerim kıraatinde en çok tanınan ve aranan karilerden ve hocalardan biridir. Tilavet için birçok Müslüman ülke tarafından davet edilirken, diğer ülke karileri ise onun kendine has tarzı ve sesini tanıyorlar. Şimdiye kadar Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, Türkiye, Almanya, Güney Afrika, Tanzanya ve diğer bazı ülkeleri Kur'an-ı Kerim'i tanıtmak için ziyaret etti.
Üstad Şakir Nejad, Kur'ani ilimler, ayetlerin anlamı, tilavet teknikleri ve tilavetler arasındaki farklar hakkında büyük bilgi sahibi olduğu için Kur'an-ı Kerim'i anlamına dayanarak en güzel şekilde tilavet edebiliyor. Ona göre Kur'an-ı Kerim karisi tüm Kur'an'ı ezbere bilmesi ve anlamını tamamen bilmesi gerekir. Olgun, esnek ve güçlü sesi, uygun makam, köşe ve ezgi kullanımıyla birlikte onu Kur'an-ı Kerim tilavetinde seçkin ve özel bir şahsiyet haline getirmiştir. Onu tanımayan ve sadece sesini dinleyen biri, Mısırlı karilerden birinin Kur'an-ı Kerim tilavet ettiğini sanır. Şimdi üstattan Şems suresinin tilavetini dinliyoruz.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
Üstad Hamid Şakir Nejad'ın tilavetinin kendine has özelliklerinden biri, Mısırlı üstadların güzel tilavetlerinin özelliklerini bir arada kullanabilmesidir. Şeyh Rafet'in tilavetinde var olan hüzün, Şeyh Mustafa İsmail tilavetinde Kur'an ayetlerinin kavram ve anlamlarıyla üslubunu eşleştirmesi, Üstad Abdülbasıt'ın tilavetinde sesinin gücü ve tokluğu, Üstad Şahad'ın tilavetindeki latif ve yumuşak tonlarının tümü, sanki Üstad Şakir Nejad'ın çekici ve özel tilavetinde bir araya toplanarak onu daha da çekici hale getiriyor.
Üstad Şakir Nejad güzel bir kıraatin özellikleri hakkında şöyle diyor. İyi bir kıraat için kari, tilavet ile ilgili çeşitli ilimleri bilmesi gerekiyor. Bu ilimlerin en önemlisi ise vakf ve iptida ilmini, tilavette melodi ve musiki ilmini, ses ilmine ve tecvid ilmine aşina olmak ve nihayet bütün bunların derin manalara intibakıdır.
Oh!
Üstad Ahmet Şakir Necat kendi bilimsel karnesinde Kur'ani ilimler doktorası ve ticaret işletmesi yüksek lisansını bulunduruyor. Kıraat konusunda yeni bir metot geliştiren Üstad Şakir Necat, tüm bunların Resulullah'ın pak torunlarından ve Ehlibeyt imamlarının 8.'si Hazreti Ali bin Musa Rıza'nın bereketinden biliyor. O Hazretin Mutahhar Türbesi Meşhed kentinde bulunuyor ve Ehlibeyt aşıklarının bir araya geldiği kutsal mekanlardan biridir.
İmam Rıza aleyhisselama özel saygı ve sevgisi olan Şakir Necat, o Hazretin türbesinde birçok tilavet gerçekleştirmiştir. Ahmet Şakir Necat Yüce Allah'a tevekkül ederek anne ve babanın rızası ve yoğun çalışmaları sayesinde bu başarılara ulaşabilmiştir. Ahmet Şakir Necat şöyle diyor: "Dilim Kur'an-ı Kerim'in hayatımdaki etkilerini anlatmaktan acizdir. Yaşamımın her köşesinde Kur'an-ı Kerim'in etkileri açıkça görülüyor. Sahip olduğum her şey Kur'an'dandır ve Kur'an olmadan yaşayamam."
Değerli dinleyiciler, genç üstad Ahmet Şakir Necat ile ilgili sohbetimizi dinlediniz.
Programımızla ilgili görüş ve eleştirilerinizi turkish@aws.ilim.ir üzerinden bizlere ulaştırabiliyor. Yayınlarımızı da parsi.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir Bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, bu podcast'te yaklaşık 30 yıl önce yaşanan bu büyük cinayetin bir köşesini bile olsa açığa çıkarabilmek için Emir Sulek için acı dolu anılarından ve deneyimlerinden oluşan hikayelerden bahsetmeye çalışacağız. Bu podcast'te yer alan bilgilerin büyük kısmının aynı isim kitaptan alındığını belirtmek istiyoruz. Bu kitap Srebrenica şehrinde büyümüş ve Bosnalı Sırp ordusu tarafından Müslüman nüfuslu bu şehrin katliamına tanıklık etmiş olan Emir Sulagic tarafından yazılmıştır. Bu podcast'te yaklaşık 30 yıl önce yaşanan bu büyük cinayetin bir köşesini bile olsa açığa çıkarabilmek için Sulagic'in acı dolu anılarından ve deneyimlerinden oluşan hikayeleri ele alacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bosnalı Sırplar, en azından kırsal kesimlerde yaşayanlar, Noel arifesinde bir parça dana bonfileyi evin dışına çıkararak bir geleneği yerine getirirler. İnanışlarına göre et sabaha kadar donarsa önümüzdeki yıl iyi bir yıl olacak. Eğer donmaz ise önümüzdeki yılın iyi geçmeyeceğinin bir işaretidir. O sabah garip bir soğuk kraviçeyi sarmıştı. Eller soğuktan silahın namlusuna yapışıyordu. Şu şekilde okumaya başladı: "Dün Müslüman güçler hafif silahlarla Kraviçe'ye girerek ateş açtı. Haber kendi başına soğuk bir haberdi. Ancak 7 Ocak 1993 Noel'inin ertesi sabahı yaşananları tam olarak tarif ediyordu. Sırp haberlerinde mücahitler, topçu saldırıları ve benzeri ateşli kelimelerden alışılmışın aksine bahsedilmiyordu. Sırp medyasının günlük haberlerinde coşkuyla bahsedilen şeyler bunlardı. Sırp subaylar şaşkına dönmüşlerdi. Düşmanlarının sürekli aynı taktiği kullanarak sadece çevre koşullarına ayak uydurduklarını ve tahmin ettiklerinden çok daha kolay yenildiklerini anlayamıyorlardı. Köyden zamanında kaçamayan köylülerden bazıları çatışmalar bittikten saatler sonra bile köyde saklanmışlardı. Bu köylülerden biri kaçarken bir el bombası fırlattı ve 7 Sırp askerinin ölümüne neden oldu. Sivil halk operasyonun sona ermesiyle birlikte evlere girdi. Yiyecek bulmak umuduyla tüm evi alt üst etti. Birçok kez aramalar sırasında evde saklanmış ve oldukça tehlikeli davranan köylülerle karşılaştılar. Orada sonunda iki taraftan biri öldürüldü. Genellikle kimse cesetlere dokunmazdı. Orada kalır ve çürürlerdi. Evler ve geçitler arasında yerde uzanan ve çürüyen cesetlere hiç kimse dikkat etmiyordu. Yağma süreci saldırıdan sonra birkaç gün daha devam etti. Köy tamamen boşaltıldı. Sırplar Noel'de avare olmuşlardı. Tıpkı bizden 8 ay önce Ramazan bayramında avare olduğumuz gibi. Her ikimizin de arkamızda terk edilmiş renkli bir sofra kaldı. İlk mermilerin havaya karıştığı uğultuyla sofralardaki ekmekler hala sıcacıktı. Geçen ayın sahneleri ve görüntüleri tekrarlandı. Sırbistan'a gitmek için uzun kuyruklar ve izdiham, birçok Sırp silahlarını bırakmış, kadınlarının ve çocuklarının elini tutmuş, bölgeden kaçmayı tercih etmişti. Baratunac boşaltılmıştı. Şehirde garip bir sessizlik hakimdi. Sırp toplarının sesi kesilmişti. Her iki taraf da bekliyordu. Sırplar gergindi. Biz ise umut doluyduk. Bu sessizlik onları korkutuyor. Bize ise huzur veriyordu. Onlar günahlarını düşünüyorlardı. Biz ise bize yapılan zulmü düşünüyorduk. O günlerde hayatımızdan geriye kalanı düzene sokabileceğimiz gibi görünüyordu. Bu zaferlerden sonra savaşın artık çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorduk. Fakat savaş küçük beklentilerimize rağmen bizim için yeni bir rüya görmüştü. Böyle bir ortamda Ocak ayının sonlarında tekrar bir savaş kurulu toplandı. Kurulun kararı Sekelini'ye saldırı yapmaktı. Sekelini Sırbistan sınırında bulunmaktaydı. Sırbistan'a olan uzaklığı Drina nehrinden geçişi sağlayan tek köprüydü. Skalina'nın Srebrenica'ya olan uzaklığı yaklaşık 40 kilometreydi. Bu şehrin önemi Drina nehrinin diğer yakasında Srebrenica'da bulunan küçük bir hidroelektrik santralinden kaynaklanıyordu. Tahmin edildiği gibi Skalini'ye yapılan saldırı bir felaket oldu. Bu operasyonun sonucu Boşnaklar için askeri bir yenilgi oldu. Nehrin diğer tarafından birkaç havan topu mermisi atıldı. Kazara veya kasıtlı olarak ne olursa olsun Yugoslav ordusunun sınırdan geçerek Bosna topraklarına girmesi için bir bahane oldu. Hidroelektrik santrali savunmak için konuşlandırılmış tanklar Skalani'nin dağ yamaçlarına ateş açtı ve Boşnak askerlerin konumlandığı evleri teker teker hassas ve kökten yok etti. Kuvvetlerimiz çok çabuk geri çekilmek zorunda kaldı. Artık direnecek güçleri kalmamıştı. Ağır kayıplar vermişlerdi. Hatta yaralıları ve şehitleri orada, nehrin kenarındaki alçak arazilerde bırakıp geri dönmek zorunda kaldılar. Çatışmalar gece boyunca sürdü. Gece olunca birliklerimiz karanlığın da yardımıyla tamamen geri çekildi. Ertesi sabah Sırplar bir önceki günden kalma tüm yıkılmış evlerin kalanlarını yerle bir ettiler. Yaralı ve belki de onların inanışına göre kurşun hak etmeyen yarı ölüleri de buldozerlerin ve yükleyicilerin altına aldılar. Skaleli'de yaşananlar kaderimizin sonunu ilan ediyordu. Kabul edilemez olsa da kaçınılmaz olan bir kader. Görünüşe göre bir anda yaptığımız şeye dair hissimizi kaybetmiştik. Sırpların gözünde yok edilmesi gereken bir uğur haline geldiğimizi anlamıyorduk. Bu olaylardan sonraki iki ay içinde Sırplar bölgeyi ele geçirmeye devam ediyordu. Kuşatma çemberi giderek daraldı. Sonunda Sırp kış saldırılarının sırası geldi. Teslić ve Kukanice Sırplar tarafından saldırıya uğradı ve Kravica ve Skalenin'in çevresindeki köyler düştü. Sırplar her gün Srebrenica'ya yaklaşıyordu. Sanki her şey bitmişti. Şehrin etrafındaki tepelerde çatışmalar sürüyordu. Sesler zaman zaman kesiliyor, sonra yeni bir mermi yağmuru başlıyordu. 16 Nisan 1993'tü. Srebrenica, Bakan tepelerde çatışmalar devam ediyordu. Daha sonra o gün şehri bir grup gencin kurtardığını öğrendim. Bir tanesi belki benden sadece biraz büyüktü. Önceki akşam binlerce insanın Sırp tanklarının önünden kaçtığı bu şehirde sadece bu birkaç genç canlarını ortaya koyarak şehrin düşmesini engellemişti. Evet, Srebrenica o gün düşmedi. Ertesi gün çok da büyük olmayan bir Kanada kuvvetleri konvoyu Srebrenica'ya girdi. Binlerce insan bu kamyonların etrafında toplandı. Herkes mavi mihverli bu üniformalı askerlere dokunmak istiyordu. Kurtarıcının geldiğine inanaraktan. Mavi mihverlilerin 2 yıllık şehirdeki görevleri ateşkes ihlallerini belgelemekti. Yine de Sırplar bazen onları görmezden gelerek şehre ateş açıyorlardı. Sırp askerleri şehrin ana meydanında görülebiliyordu. Devriye geziyor ve belirli saatlerde yerlerini yedek kuvvetlerle değiştiriyorlardı. Bu acılar ve ıstırapların sonu değildi. Sırp saldırıları azalmamıştı. Tek bir topçu saldırısında Srebrenica okulunun yanındaki oyun alanında yaklaşık 100 kişi öldürüldü. Korkmuş ve şaşkın Kanadalı askerlerin yaralıları taşıdığı zırhlı araçlardan kana bulanmış izler hastaneye kadar uzanıyordu. Bu saldırı şehre yapılan son saldırılardan biriydi. Ancak önceki tüm saldırılardan daha fazla can kaybına neden olmuştu. Hala orada havan mermilerinin isabet ettiği yerler vardı. Patlamadan gelen sıcak demir parçaları oradaki tüm insanları yok edivermişti. Vücutlarını paramparça etmişti. Havan mermisiyle ölüm her zaman aklıma insanların ne kadar kırılgan olduğunu getiriyor. O beton zemini, yüzlerce gencin cesedini, bakışları hala topun yuvarlanmasına dikilmiş halde görmenin verdiği acıyı hala kalbimde hissediyorum. Tanrı bilir kaç kişi daha yaralandı. Hastanede onları kabul edecek yer yoktu. Aynı sahada bugün başka çocuklar oynuyor. Bir zamanlar sevdiklerimin oyun oynadığı yerler. Srebrenica'daki suçu korkunç bir şekilde ortaya koyan şeylerden biri de yıllar sonra bile şehrin her yerinin neredeyse 1995 yılındaki gibi kalmış olmasıydı. Şehirde savaşın izlerini gizlemek için hiçbir çaba gösterilmedi. Şehrin her yerinde hala havan mermilerinin isabet ettiği yerleri görebilirsiniz. Sokaktaki asfaltın bir parçası soyulduğunda birinin orada can verdiği anlamına gelir. Yani en yakın eve ulaşacak kadar zamanı olmamıştır. Savaş ilerledikçe kalibreleri ve havan topları türlerini daha iyi tanıdık. Her birinden nasıl korunacağımızı öğrenmiştik. Bunları tanımak aslında kendi ölümümüzle nasıl tanışacağımızı öğrenmek demekti. Havan topu mermileri hepsi bizi delirtmişti. Ama onlardan saklanmaya değmezdi. Büyük bir yay çiziyorlar. Gökyüzüne ve olabildiğince yükseğe çıkıyorlar. Sonra da yere düşüyorlardı. Yaklaşmalarının sesini net bir şekilde duyabilmek mümkündü. Tam hedefe isabet ediyorlardı. Ses o kadar güçlüydü ki sanki tam olarak uzandığın yere düşecekmiş gibiydi. Düşüncelerin kafanda fırtına gibi esiyordu. Etrafına bakıyor, saklanmak için en uygun yeri seçtiğinden emin olmaya çalışıyorsun ki doğal olarak etrafındaki tüm noktaların bulunduğu yerden daha iyi olduğu sana mantıklı geliyordu. Sesi gitgide yaklaşıyordu. Bu senin hayat meselendi. Kendine söz veriyordun ki bu sefer tam olarak seni vuracak. 1992 sıcak yaz aylarında genişleyen kuşatma bölgesinin sınırları şehir sınırlarından uzaklaştıkça havan toplarının artık bir işlevi kalmadı. 155 milimetrelik bir merminin ilk defa şehrin yakınındaki bir tepeye isabet etmesiyle bu yeni deneyim yarattığı dehşet ve şok sakinleri sardı. Mesele sadece tahrip gücü değildi. Aynı zamanda korkunç hızıydı. Yaklaşma sesini duymamızı engelliyordu. Bir anda başımızın üstünde gökyüzünün yarıldığını duyuyorduk. Sesi canımızı çok yakıyordu. Sırpların topçu saldırılarının neden olduğu talihsiz olaylar düşünmek için kimseye zaman bırakmadığında gerçekleşti. Hatta yere uzanacak kadar bile zaman yoktu. Kendine gelene kadar havan mermileri patlamış oluyordu. Mermilerin yağmuru başlar ve havan mermileri bir biri ardına üzerimize düşerken artık güvenli bir yer kalmamıştır. Havan mermilerinin geçemeyeceği ve geçtikten sonra da bir toprak, alçı ve çimento yığını bırakmayacağı bir duvar yoktu. Füzeler bize ne kadar küçük ve değersiz olduğumuzu gösteriyordu. Varlığımızın bir ana bağlı olduğunu ve düşünceler saldırı sona erene ve soğuk sessizlik onu takip edene kadar devam ediyordu. O zaman ölenlerin sayısını hesaplamamız gerekiyordu. Bu arada Sırpların Katyuşa füzeleri kullandıkları saldırılar diğer füze saldırılarından çok farklıydı. Katyuşa füzeleri belirli zaman aralıklarında şehrin belirli noktalarını ard arda vuruyordu. Sesleri sanki kulaklarımızı delecek gibiydi. O zamana kadar yaşadığımız her şeyi alay konusu yapıyor ve bize hayatta kalmak kılavuzu kitabında yeni bir sayfa açıyordu. Son füzenin ateşlenip ateşlenmediğini ve hala bir füzenin yolda olup olmadığını anlayabilmek mümkün değildi. Hatta yerden kalkıp kaçmaya bile cesaret edemiyorduk. Aklımıza bile gelmiyordu. Füzelerle birlikte kalbimize yerleşen bu korku ve değersizlik duygusunun o kadar kolay kolay içimizden çıkamayacağı belliydi. Ortadan kalkana kadar o kadar kalacaktı ki artık bizim için bir anlamı kalmayacaktı. O zamana kadar biz de değersiz varlıklar olduğumuza artık inanmıştık. Evet değerli dinleyicilerimiz, Mezardan Kartpostallar isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugün Sırplar tarafından Srebrenica şehrinin bombalanmasından ve Srebrenica şehrinin kuşatma halkasının adım adım nasıl sıkılaştığından ve şehrin sakinlerinin nasıl umutsuzluk ve korkunun pençesine düştüğünden bahsettik. Umarız ki bu bölümde de sizleri 1990'ların başında Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen en büyük insan trajedisinin neden olduğu Bosnalı Müslümanlara karşı yapılan vahşetlere bir nebze olsun aşina edebilmişizdir. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olunca edeyin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।